Ayrım 38.
Mahcup bir gülümsemeyle hanımefendi. Biz geleneklerimize bağlı olduğumuz için her ne kadar hanım kızımızla bizim oğlan anlaşmış bulunuyorlarsa da adet olduğu üzere biz erkek tarafı olarak siz kız tarafından hanım kızımızı oğlumuza Allah'ın emriyle isteyerek her iki tarafın da buna rıza göstermesiyle ve aynı zamanda kızınızın ve oğlumuzun bu işe istekli olmaları sebebiyle onların da muvaffakatının alınmış olduğuna evveliyetle emin olduğum için bu birleşmeye sizin de vaziyet icabı razı olmanızı ve her iki gencin de bizlere her ne kadar gösterdikleri isticali yaşımız icabı garip geliyorsa da nihayet evlenecek olan bu çiftin nişanlarının da bir an önce yapılmasını ve kadere boyun eğmemizi niyaz eder, hürmetlerimin kabulünü rica ederim. Aman efendim, biraz acele olmadı mı? Böyle hiçbir hazırlığımız yok. Çarşafları dikemedim, bohçalar hazır değil. Böyle işlerde siz daha iyi bilirsiniz, acele işe şeytan karışır. Daha damat pijaması bile ısmarlanmadı. Konu komşuya haber veremedik. Efendim, her işte bir hayır vardır. Bütün eksikler zamanla tamamlanır. Ben evlendiğim zaman, hadi baba, kalk gidelim. Dur, daha sözümü bitirmedim. İnsan bir kere yapar bunu. Hayatta bırakmazsın ki. Gidelim baba, terliyorum, bunalıyorum. Daha kızımızı görmediniz, daha kahve pişirmedi. Gördük, gördük. Sıkılıyorum, nefes alamıyorum. Ne olur çıkalım buradan. Dur evladım, daha yeni geldik. Nişandan konuşmadık. Daha adliye vekilinin bana nasıl... Ben Günseli'ye anlatırım. O da teyzesini anlatır. İlk günden bitirme anlatacaklarını. İleride çok vakit olacak. Şimdi gençler böyle sözü ağzına tıkıyorlar insanın. Hiçbir hikayemi sonuna kadar dinlememiştir. Yüzüme bakma öyle. Ben ne dediğimi biliyorum. Akşam olmaktadır. Sahne kararır. Gerideki pencerenin boşluğundan yapma bir ay görünür. Sahnedekiler konuşmalarına devam ederler. Ne dedikleri duyulmaz. Turgut ve Selim çıkarlar. Selim tekrar girer. Nihayet baş başa kalabildik sevgilim. Hayır kalamadık, kalamayız. Ben hiçbir zaman yalnız kalamam. Seni düzeceğim. Hayaletler beni daima rahatsız edecek. Seni istediğim gibi dinleyemeyeceğim. Daima aklım bir çalıya takılacak. Huzursuzluğum beni bir gölge gibi takip edecek. Bu yükü taşıyamazsın, boşuna çırpınma. Senin gibi bir insanla birlikte yaşamayı ilk düşündüğüm zaman görseydim seni. Belki başka türlü olurdu. Oysa o zamandan beri o kadar karanlıklar yığıldı ki istesem de atamıyorum. Yaşamak artık beni yoruyor. Önemli bir olay yaşamadan sadece yaşamak bile yordu. İnsanlarla birlikte olmak, onların sözlerine cevap vermek, nasılsınız demek, içeri girerken merhaba, ayrılırken hoşça kalın, gene görüşürüz demek, konuşmaları izlemek. Ne demek istedi acaba? Söylediğimi anladı mı? Ne demek istedi? Acaba yanlış bir şey mi yaptım? Acaba söylediğini anladın mı? O kadar çok insan var ki, o kadar çok olay birden oluyor ki, birini izlemek isterken başkasını kaçırıyorum. Birini duyarken ötekini görmüyorum. Yetişemiyorum. Kan ter içinde kaldım. Sigaramı yakarken ne söylediğinizi anlayamadım. Kahvemi içerken kapının açıldığını görmedim. Biri daha mı geldi? Bir şey daha mı oldu? İpin ucunu kaçırdım. Tek bir şey bile izlemeyi beceremedim. Kapıdan çıkmayı düşünürken pencereyi kapatmayı unuttum. Size gülümseyeyim derken onun elini sıkmak gerektiğini görmedim. Oysa sen bakışlarınla başka istekler ifade ediyorsun. Beni yeniden yaşamaya, yeniden ızdırap çekmeye zorluyorsun. Yaşamak aynı zamanda yaşamış olduklarını hatırlamak demektir. Hatırladıkça bunalıyorum. Neden babam bizi bu karanlığa boğdu? Neden bu evden bir türlü çıkamadım? Neden yamalı çoraplarımı ilk giydiğim gün sokağa atmadım? Neden bütün isyanlarımı kafamda yaşadım? Hiçbir gerçek yaşantım olmasaydı daha kolay geçirebilirdim zamanı. Yaşamak diye bir gerçek olduğunu bilmezdim. Oysa sen bana ilk gerçek yaşantıyı tanıtmakla yaşamadığım bütün hayallerimin gerçekleşebileceği saplantısına kapılmama sebep oldun. Demek onları da yaşayabilirmişim. Demek senin oğlunun bu hali ne olacak diyenler haklıydı baba. Ne olacak bu halim? Benim Hüsnü Bey, benim var olduğumu sezmeliydin. Günsel'i beni arayıp bulmalıydın. Bu kadar geç kalmamalıydın. Hiçbir mazeret kabul etmiyorum. Beni yanlış hayallerle avuttunuz. Sonra da benden canını sıkılınca yeter artık bu karanlık diyerek savunmasız zavallılığımı düşünmeden beni hayatın ortasına attınız. İtiraz ediyorum. İtiraz ediyorum Sayın Başkan. Oturuma son verilmesini talep ediyorum. Kimse beklediğini bulamadı. Bilet parasının iadesini talep ediyorum. Zarar görenlerin mahkeme masraflarıyla birlikte tazminat almasını ve temyiz yolu açık olmak üzere kararın bana hemen bildirilmesini talep ediyorum. Suçluyum, suçumu kabul ediyorum. Cezamın hafifletilmesini istemiyorum. Saygılar sunarak aranızdan ayrılıyorum. Oyun bitti, maç bitti, konser bitti. Spikeriniz Korhan Saygın huzurunuzdan ayrılırken sizlere iyi bir tatil günü diler. Perde kapanıyor, salon boşalıyor, hademeler boş gazoz şişelerini topluyorlar, ortalık süpürülüyor. Haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın. Her ne kadar sürekliyse de oyunumuz biraz ara verdiğimizi aldırmadan. Gene buyurunuz. Üzülecek bir şey yok. Eğer kuruysa tuzunuz, susunuz, susunuz, susunuz. Artık uyusun, dinlensin. Artık bütün hayatı boyunca dinlenmeyi hiç düşünmedi, akıl edemedi, cesaret edemedi. Boş durduğu zamanlar suçlu hissetti kendini. Çalıştı, okudu, ızdırap çekti, korktu, endişe etti fakat hiç boş kalmadı. Eğer ortaya bir değer koymasını bilemediyse dinlenmeyi de bilmedi. Değer yaratmayan, faydasız emek alışverişte geçmeyen kullanılma değerini yitirmiş emek. Yani bütün emekleri, yani tavana bakarak düşünmesi, yani boş yere ızdırap çekmesi, başkalarının her dediğini uyarak oradan oraya sürüklenmesi, yani kimsenin ve bu arada özellikle kendisinin değer vermediği emek bu emeği hor gördü. Başkaları hem hiç yoktu şakaları ne oldu? Günsel uyudun mu? Korkma sevgilim, biraz daldın. Kötü bir şey yok. Emek mi diyordunuz? Bırak canım, aklını yorma, bir şey demedik. Dediniz dediniz, benim emeğimde söz ettiğiniz. Konuşmaya değmez benim emeğimi. Kimse pek istemedi. İsteyenler de, hay Allah bak aklıma ne geldi Günsel'i. Bir arkadaş vardı, yani ben arkadaş diyordum ona. Onun bir şey dediği yoktu. Böyle bir iddiası yoktu. O zamanlar para sıkıntısı içindeydi. Nereden aklıma geldi bu hikaye? Bir kitap hazırlayacaktı. Tabii hazırlamadı sonunda. O ayrı hikaye. Bana İngilizce bir kitap verdi. Bu kitaptan bazı kısımlar çevirmek gerekiyormuş. Hemen sarıldım işe. Öyle az bir şey değil, 100 sayfaya yakın. Benim İngilizcemle oldukça büyük bir iş. Gece geç vakitlere kadar çalışıp bitirdim. Zaten ne yapıyordum? Önemli bir işim yoktu ki. Boş geçmesin zaman diye, bana iyilik olsun diye yaptırdı bu işi. Elbet üzüldüğüm o değil. Sonra tercümeyi bitirince ona verdiğim zaman bana anlat ne oluyor dedim. Elbette ben daha iyi biliyordum. Ne oluyor hikayenin sonunda diye sordu. Kahraman çok hastalanıyor ama sonunda iyileşiyor dedim. Ölmüyor. Çok üzüldü. Hay Allah dedi. Bana verenler ölüyor dedilerdi. Şimdi bir işime yaramayacak. İşine yaramayacağı için açıp okumadı da. Elbette işine yaramayacak bir hikayeyi hem de 100 sayfa kadar neden okusun? Yalnız şüpheyle yüzüme bakıyordu. Sanki yok canım, bana öyle gelmişti. Belki ölüyordu. Sonunda ben mi anlamamıştım? Olamazdı. Tabii hayal kırıklığına uğramıştı. Hikayeden istediği gibi yararlanamayacağı için antoloji gibi bir şey hazırlıyordu. Alacağı hikayelerin hepsinin sonunda kahramanlar ölüyordu. Uzun süre beklemişti tercüme etmem için. Utanarak özür diledim. Elimden bir şey gelmezdi. Anladı, üzüntümü hoş gördü. Vah vah, zahmet oldu dedi. Hikayenin sonunda kahramanın ölmediğine tam inanıp inanmadığını da anlayamadım. Onu İngilizce öğretmek, bak dostum, işte sen de gör ölmediğini demek istedim. Şüphe altında kalmak istemiyordum. Bu isteğim de içimde kaldı. Ah, ne olurdu sonunda ölüyor kahraman deseydim. Daha önce nasıl bitmesini istediğini söylememişti ki hikayenin. Ben emek verdiğim konularda böyle hayal kırıklığına uğrarken uğraşmadığım konularda bir yerlere varıyormuşum. Nereden bileceksin? Meğer ben meyhanelerde içerken üniversitede bir yandan da çalışıp duruyormuşum. Benim için bir diploma hazırlıyorlarmış, eksik olmasınlar. Beni çok aramışlar vermek için. Bir gün yolda giderken üniversiteye rastladım. Ben daha durun yahu ne oluyor? Ne zaman demeye fırsat bulamadan elime diplomayı tutuşturuverdiler. Anlaşılan başkalarının sahteliği meydana çıkmasın diye bana da göz yummuşlardı. Çalışmadığım işlerde para kazanıp isteyerek verdiğim emekleri ziyan etmeye başladım. Böylece beni bir masanın başına oturttular. İşte kalem, işte yetki dediler. Sen oldun artık dediler. Ben durumu henüz kavrayamamıştım. Bir takım adamlar geliyor, beyefendi, şunu nasıl yapalım, bunu nasıl yapalım diye soruyorlardı. Önce onların önünde diz çökerek ben masumum, bana üniversitedekiler sebep oldu, bırakın beni demek geldi içimden. Fakat sıkılganlığımdan söyleyemedim. Bunu söyleyebileceğim bir hava yoktu ortada. Biraz garip kaçacaktı. Başka çıkar bir yol aradım. Karşı masada oturan ve benden tecrübeli birinin hareketlerini taklit etmeyi denedim. Baktım o insanlara nasıl cevap veriyor, şöyle şöyle yapın diyor. Ben de bana gelenlere durumumu belli etmedim. Artık onun gibi şöyle şöyle yapın dedim. Adamlar gittiler, şöyle şöyle yaptılar. Günlerce korku içinde sonucu bekledim. Her sabah telaşla gazeteyi alıyor, bir felaket haberi olup olmadığına bakıyordum. Günler geçti, bir ses çıkmadı. Zamanla alıştım bu işe. Ara sıra gene foyam çıkacak diye endişeye kapıldığım olduysa da olmayanı ergi metoduyla ne zaman susulacağını, ne zaman konuşulacağını az çok öğrendiğimden şimdilik idare edip gidiyoruz işte. Herkes birbirine saygı gösteriyor. Çok başka bir anlamda bu koca ülkeyi bu basit ilkeye dayanarak idare ediyoruz. Maşallah bugüne kadar da bir ses çıkmadı. Fakat nedense ben yoruldum. Selim yorulmuştu. Taş atmadan kolu yorulmuştu. Son zamanlarda pek konuşmuyordu. Artık gözlerini sabit bir noktaya dikip öylece oturuyordu. Yıprandım diyordu. Emekliliğimi isteyeceğim. Arkadaşlarını dolaşıyor, ihtiyar bir adam gibi yorgunluktan, hastalıktan şikayet ediyordu. Ciddi görünmemeye çalışarak sol tarafıma yakında inmeyecek galiba diyordu. Dün iki merdiven çıktım, nefesim kesildi. Artık eskisi gibi çalışamıyorum çocuklar. Çabuk yoruluyorum. Okurken gözlerim ağrıyor. Bir hafta kadar hasta olmaya niyetliyim. Evde yatacağım. Muhakkak beklerim. Gelmezseniz darılırım. Bu hafta biz de toplanalım. Gelecek haftada Güner enfarktüs olacak. Yemeklerimizi alıp hep birlikte ona gideceğiz. Yalnız onu konuşturmak yasak. Tabii heyecanlandırmaya gelmez. Hastalık beni geçen hafta hafif hafif bir yokladı. Sol kolum uyuştu. Bir süre biraz ovdum, geçti. Yalnız bu hafta daha kötü belirtilere hazır olmalıyım. Müsaadenizle. Daha gideceğim yerler var. Doktor çok oturmayı tavsiye etmiyor. Biraz dolaş diyor. Merdiven çıkma, heyecanlanma, daha çok yaşarsın. Fazla başınızı ağrıtmayayım. Beklerim, unutmayın sakın. Daha haber verecek yerlerim var. İşte geldim. Son günlerde kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sol gözüm seyiriyor. Dairede kendime izin verdim. Gerçekten dişine uğramaz olmuştu. Rahmetli babam da aynı hastalıktan öldü. Dolaşmadığım doktor kalmadı. Hepsi de hiçbir şeyin yok, kederlenme diyorlar. Ama ben bilmez miyim? Göğsümde bir sıkışma var. Kendimi doktoru oldum artık. Her zaman böyle neşeli değildi. Zavallı sevgilim derdi. Yarın bir adamın yanında çile dolduruyorsun. Benimle birlikte ihtiyarlayacaksın. Gençliğinin rengi solacak. Dikkat ediyorum. İhtiyar adamlarla evlenen genç kadınların kısa bir süre sonra tazeliği gidiyor, yaşlı bir görünüşe bürünüyorlar. İhtiyarlık bulaşıcı bir hastalık sanki. İhtiyarlar çevrelerindeki gençlerin gençliğini emiyorlar, bitiriyorlar. Onların gençliğini sömürüyorlar. Sadece gençlikle besleniyorlar. Esat'ın bir kız kardeşi vardı. Aysel. Güzel bir kız. Hastanesinin son günlerinde suyu çekilmiş bir çiçek gibi solmuştu. Annesi öldükten sonra tekrar dirildi, canlandı, çiçek açtı. Ölüm üzüntüsü bile ondaki bu canlılığı gizleyemedi. Yaşlılardan uzak durun. Onların kanınıza girmesine izin vermeyin. İşte sen de benimle birlikte soluyorsun sevgilim. Gözlerinin ışığı parlaklığını kaybediyor. Gözlerinde göremiyorum kendimi artık. Kendimi seyretmekten de hoşlanmıyorum. Vitrinlerde, su birikintilerinde görmek istemiyorum kendimi. Zayıflığı görülür bir şekilde artmıştı. Yemek yiyemiyordu. İçki içemiyordu. Gizli bir hastalık sanki içini kemiriyordu. Azalıyorum, bitiyorum diyordu. Ortadan kaldırılıyorum. Eski silik bir para gibi piyasadan çekiliyorum. Yerime yenisini basacaklar. Kimse fark etmeden yavaş yavaş sönüyorum. Divana uzanır, gözlerini tavana diker, saatlerce konuşmazdı. Ben de bir söz söylemeye korkardım. Kuvvetle söylenmiş bir söz de biraz fazla bir gürültüyle dağılıp parçalanacakmış gibi gelirdi bana. Her an kırılacakmış gibi bir hali vardı. Dokunmaya kıyamazdım. Gözlerimle onu okşar, zavallı sevgilim derdim. Çok yorulmuşa benziyorsun. Dinlen biraz, uyu biraz. Kımıldamadan yattığı yerden birden kalkar, bütün gücünü toplayarak yorulacak bir iş yapmadım, yaşamak gerek derdi. Birlikte çıkardık. Selim sabahlara kadar meyhanelerde, gece kulüplerinde içer, dans eder, bambaşka bir insan olurdu. Bana 6 ay evinde kapanıp 6 ay dışarıda çılgınca bir hayat yaşayan aile dostlarından birinin hikayesini anlatırdı. Bir otomobil kazası sonunda akıl dengesinin bozulduğu söylenen bu zengin adam, Allah'tan zengindi, böyle bir hastalığı Allah fakirlerin başına vermesin derdi. İlkbaharda sürekli bir coşkunluğa kapılır, su gibi para harcardı. Her isteyene para verir, olmayacak işlere girişir, ziyafetler sabaha kadar sürer, eğlenceler birbirini kovalardı. Cebinde para kalmayıncaya kadar harcar, borçlanır, senetler imzalar, akıl almayacak kadar borcu birikirdi. Bir sürü dolandırıcı hayali işler için ondan para sızdırır, fabrikalar kurmak için arsalar, maden ocakları imtiyazlar alınır. Anadolu'dan akın eden bazı açık gözler şöhreti bütün yurda yayılmıştı, otel paralarına kadar onu ödettikten sonra ortadan kaybolurlardı. Hiç kimseye kızmaz, işlerinin yolunda gittiği inancıyla yeniden borçlanıp yatırımlar yapmaya devam ederdi. Fakat talihin garip cilvesi olacak, üzerine bir türlü fabrika kuramadığı arsalar birden değerlenir, yığdığı malzemeler pahalanır, ona ocak diye yutturdukları arazi parçalarında maden bulunurdu. Borçlar ödenip bitmeden yeniden borçlanır, yeni maceracılar ortaya çıkar, bu delice gidiş 6 ay kesintisiz sürerdi. Bu çılgınlık devrelerinden birinde 50 yaşlarındayken birden evlenme hevesine kapılmış ve muazzam bir düğün yaparak genç bir kadın almıştı. Mutlu çift şehrin en lüks salonlarından birinde merdivenlerden inerken orkestra düğün marşını çalıyordu. Gelin 150 kiloya yakındı. İçkiler su gibi akıyor, misafirler sayısız yemeklerin sıralandığı büfede yer kapmak için birbirini çiğniyordu. Coşkunluğu her alanda kendini gösterirdi. Korkunç yemek yerdi. Sofraya konulanı hemen bitirirdi. Salata konulunca içkiler gelmeden temizlenirdi. Evinde devamlı yemek pişirilirdi ve devamlı biterdi. Dolaba yemek kaldırıldığını gören yoktu. Karısı gittikçe şişmanlıyordu. Yemeklerin daha pişerken yarısını yiyordu. Selim onların yemek yerken soluk alışlarını hala duyar gibiydi. İkisi de yemeğin yarısına varmadan nefes nefese kalıyorlardı. Sonra 6 aylık durgunluk devresi başlardı. 6 ay evden hiç dışarı çıkmazdı. Oturduğu koltuktan kalkmazdı. Yemek yemezdi. Misafir için pişirilen bir fincan kahve için masraf oluyor diye homurdanırdı. Masraf oluyor, masraf oluyor. Bütün gün bu homurtu duyulurdu evde. Akşama doğru büyük koltuğundan kalkar, ocakların altını söndürür, ışıkları kapatır, bir kuruş sarf etmeye korkardı. Borç senetlerini ödemez, mahkemelere düşer, bütün dostlarının onu aldattığı kuruntusuna kapılarak garip sebeplerle hepsini dava ederdi. Beni aldatıyorlar diye söylenir, kimseyle görüşmez, eve gelenlere kendisini yok dedirtir, koltuğuna büzülür kalırdı. Sen olmasan ben de divanıma büzülüp kalacağım. Bir şeyden korkuyordu. Neden korktuğunu söylemiyordu. Sorumu anlamamış gibi yüzüme bakıyordu. Büyük bir koltuk alacağım bende. Beni her taraftan saran büyük bir koltuk. Odada başka bir eşya bırakmayacağım. Koltuğu bir köşeye koyacağım. Duvara doğru çevireceğim, oturacağım. Ve bir daha kalkmayacağım, dinleneceğim. Saçımın telinden ayak tırnağıma kadar sürekli ve yavaş yavaş dinleneceğim. Her hücremi ayrı ayrı dinlendireceğim. Uzun uzun dinlenecek, her parçam hiçbir duyguya kapılmadan, hiçbir şey düşünmeden dinleneceğim. Çevremi yavaş yavaş örümcek ağları saracak. Küçük örümcekler saçımdan, ellerimden, koltuktan, ayaklarımdan yere doğru ince örgülerini taşıyacak. Kirpiklerimi çok görmekten yorulmuş olan gözlerimin kapalı kapakları ucunda birleşen kirpiklerimi dizlerime bağlayacaklar. Hafif bir örtüyle üstümü örtecekler. Yumuşak ağların üstümden atacak kadar dermanım kalmayacak. Beni saran ağlara, sineklere ve örümceklerin onları yemesine ara sıra gözlerimi açtığım zaman kayıtsız bir şekilde seyirci kalacağım. Ara sıra da sinek filan bulamadıkları zaman beni oramdan buramdan ısırmalarına, biraz biraz yemelerine de seyirci kalacağım. Hiçbir şey kıpırdatamayacak beni, terk edilmiş bir ev gibi duracağım. Orada bekleyeceğim. Ne bekleyeceksin Selim? Bilmiyorum. Bilsem de anlatabileceğimi sanmıyorum. Bir sigara ver bana. O kadar az şey istemeye başlamıştı ki sevinçle koşarak ona bir sigara yakardım. Kaç gündür sigara içmedin biliyor musun Günseli? Adımı tekrarlamaktan, Günseli demekten hoşlanırdı. Sigara başını döndürür, duygulanır, gülümserdi. Beni yıkın artık Günseli derdi. Üstünüze çökmeden yıkın beni. Yerime cam mozaik cepheli bir apartman yaptırırsınız. Size iki daire 10.000 lirada para verirler, geçinir gidersiniz. Çok beklemeyin, sonra üstümden yol geçirirler. Belediyeden metelik alamazsınız. Fena mı? İki daire, birinde oturursunuz, birini kiraya verirsiniz. Üst katımda oturun, alt katımı kiraya verin. Sağlığımda bir işe yaramadım. Hiç olmaz enkazımdan bir şeyler kazanırsınız. Eski bir ahşap ev olmak hoşuma giderdi. Yıkıcıya verirsiniz kalıntılarımı derdi. Oradan da birkaç kuruş geçer elinize. Adamlar gelirler, kapılarımı, camlarımı, tahtalarımı birer birer sökerler. Tuğlalarım bile işe yarar. İşe yaramayan kısımlarımı da bir kamyona koyar götürürler. O kısımlarım bile bir işe yarar, bir çukuru doldurur. Sonra bir dozer gelir, bir düzeltir, al sana yeni bir arsa. Sağlığımda iyi kötü taraflarımı yıkıcıların yaptığı gibi ayıklayabilseydin belki içimde oturulabilirdi. Fakat masrafa değmez. Hangi tarafımı tamir ettireceksiniz? Yıkıp yeniden yapmak daha ucuza gelir. Bununla birlikte hanımefendiciğim, ben de oturmanızdan çok memnundum. Müddeyi hayatımda nice baharlar gördüm. En güzeli geçen bahardı. Seninle geçirdiğim bahar, yaşamanın tabiat içinde meydana gelen bir olay olduğunu, bana yeşil rengin gökyüzündeki yansımalara haber verdi. İçimde yıllardır biriken tartışma tortularını eritmiştiniz. Fakat nedendir, içimde bu melali hüznün şarkısını sizlere Selim Işık'ın tamburundan çıkan seslere kulak verirseniz, gerçekten de hastaydı, bir gün üniversitede bir arkadaşına uğramıştı, adı galiba Kenan'dı, seni iyi görmüyorum Selim demişti, dinlenmelisin. Gerçekten biraz dolaşınca soluksuz kalıyordu. Yatmalısın demişti. Yatmalıyım demişti. Bu konuşma bir işaret olmuştu. O gece ateşi yükselmeye başladı, yatağa düştü. Evine gidemiyordum. Bir gece ateşler içinde bana geldi. Hastalıktan çok ümitsizlik yıpratıyordu onu. İyileşmek için bir isteği yoktu. Benimle birlikte olduğu saatlerde iyileştiğini sanıyordu. Yattığı yerden fırlıyor, iyileşiyorum diye bağırıyordu. Oysa hastaydı. Kenan'a gitmemiş olsaydım, bu hastalığı hiç duymamış olsaydım diye yakınıyordu. Günde 10 kere ateşine bakıyordu. Annesi hasta durumda evden çıkıp dolaşmasından endişeleniyordu. Peki Günseli, herkes bir şeyler yaparken ben neredeydim? O zaman ne yapıyordum? Nasıl anlamıyordum olup bitenleri? Selim hastalığını kimseye sezdirmemeye çalışıyordu. İnsanlar gene onunla ilgilenmezlerse o zayıf halinde bu hayal kırıklığına dayanamamaktan korkuyordu. Kendini heyecana kaptırmaktan, insanlara gene öfkelenmekten, onlarla ilgilenmekten korkuyordu. Kimseyle görüşmüyordu. Çevresine kuşkuyla bakıyordu. Kimseye güvenmiyordu. Bir bakıma bana da güvenmiyordu. Sezdirmeden kendini toparlamaya, kimseye muhtaç olmadan düzelmeye, bana da hastalığının ciddiyetini sezdirmemeye çalışıyordu. Bir iki hafta uğramadı oluyordu. Herkesi ben ararım, kimse beni aramaz. Bir yandan iyidir bu tutum derdi. Bir insan istemediğin zaman görmezsin. Bu huyuna alışırlar. Senin aramanı beklerler. Bir yandan da hazindir. Sen aramayınca kimsen yoktur. Yalnız başına yaşarsın. Yalnızlığını bir yandan da sitem ederler. Neden aramadın beni derler. Oysa onlar hiç aramazlar. Özel izinleri, belgeleri mi var aramamak için? Bilemiyorum. Kusur kimde? Bende olduğunu söylüyorlar. Benim anlattığım gibi değil de çok daha ince ve mantıklı ve aynı zamanda psikopatolojik açıdan açıklıyorlar. Elbette ben burada söyleyemem o güzel sözleri bir daha. Fakat şu kadarını belirteyim ki sonunda beni kandırıyorlar. Hayır, kandırıyorlar dememeliyim. Sonra tekrar gelirler. Kelimeyi yanlış kullandığımı, sözlerini küçümser bir ifadeyle konuştuğumu söylerler. Hayır hayır, kabul ediyorum. Dilim sürçtü. İkna ettiniz demek istemiştim. Hayır, istemiyorum. Bu sözleri artık, fakat ben bir kusur işledim. Aramadım diyelim. Onun ilgisi buna mı bağlıymış? Anladım. Evet evet, tabii. Sen aramamı istemezsin diye düşündüm. Tabii. Ne incelik. Bu incelikler yüzünden ölüyorum zaten. Ayrıca haksızlık ediyorum. Adresimi de bilmez bazısı. Peki ben nereden biliyorum onlarınkini? Vermek istemem belki diye sormamışlardır. Demek benden yüzsüzü yok. Adresleri istiyorum. Kapı kapı dolaşıyorum. Peki anladık. Bir daha zor bulursunuz beni. Ne acıklı değil mi? Bütün hayatınca arkadaşlığın önemini haykıran Selim ışığın başına bunlar geliyor. Oysa ben neler istiyorum? Neler istiyorsun canım? İnsanların üstüne dünyanın bütün yıldırımlarını yağdırsam da sevilmek, özlenmek istiyorum. Bütün gürültümün çocukça olduğunu, aslında sevgiden, ilgiden geldiğini anlamalarını, öyle sanmalarını istiyorum. Peki diyorlar. Neden yapalım bütün bunları? Neden öyle sanalım? Kimsin sen diyorlar. Reisi Cumhurbaşkanı mısın? Evet, Reisi Cumhurbaşkanıyım. Evet, aslında bütün temel atma törenlerine, bütün açılışlara, resmi geçitlere, şenliklere, resmi kabullere, ziyafetlere, balolara, düğünlere, kokteyl partilere, anma törenlerine beni çağırmalısınız. Kaç para eder sizin reisi cumhurbaşkanlarınız benim yanımda? Hangisi benim kadar yürekten katılır sevincinize, heyecanınıza? Adamın işi başından aşkın, bir de sizinle mi uğraşacak? Birçoklarına gelmez, gelse de baştan savma bir konuşmayla hayal kırıklığına uğratır sizi. Özene bezene hazırladığınız yiyeceklerinizin üstüne elinin parmağının ucuyla şöyle bir dokunur, bütün endişeleriniz boşa gider, yemekler kalır. Hiçbirinizin doğru dürüst elini sıkmaz. Törenin düzenlenmesinde emeği geçenler şöyle bir uzaktan görür onu. Oysa beni çağırsanız, bilseniz ne memnun kalırdınız. Her birinizle ayrı ayrı meşgul olurdum. Ne kadar beğenerek, ne kadar çok yerdim yemeklerinizden. Sevinçten şaşkına dönerdiniz. Yazık Günsel'i, böyle bir insan bu kadar yakınımızda yaşadı, bütün benliğini bu kadar açıkça ortaya koydu. Hayır, koymadı. Haksızlık etti. Anlatmalıydı. Hayır, olmazdı. Parçalardık onu. Kabuğundan çıkmış bir kaplumbağa gibi yerdik. Oysa kabuğunun içinde yavaşça yok olmayı tercih etti. Daha fazla incinmemek için duygusuzluk ve alay kabuğunun içinde korunmaya çalıştı. Bütün ömrünce anlaşılmayı bekledi. Kendi gibi olmayanları idrak edemeden yaşadı. Hepimizin elini sıkmaya hazırdı. Evet Turgut, hazırdı. Hazırım. Bütün konuşmalarım hazır. Yalnız çağrılmayı bekliyorum.